Öğretmen adayları için tamamı konu anlatıplı KPSS, Eğitim Bilimleri. Üçüncü kaset ikinci yüz. Sayfa 103. Örneğin, ağırlık tartmakta kullanılan bir kantara göre terazi daha duyarlıdır. Bu bağlamda ölçme aracının duyarlılığının birimlerinin duyarlılığı ile ilgili olduğu daha söylenebilir. Yani ne kadar hassas birimli bir araç kullanırsa o kadar duyarlı, yani az hatalı, güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Zira hatasız ölçme yoktur. En duyarlı ölçme araçlarıyla yapılan en hassas ölçme sonuçlarına bile bir miktar hatanın karıştığı fiziksel bilimlerde bile kabul edilmektedir. Kaldı ki sosyal bilimlerde eğitimde olduğu gibi ölçme sonuçlarına hatanın karışması kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak hatanın kaynağının bilinmesi ve miktarının hesaplanabilmesi ölçme sonuçlarının daha az hatalı olmasını sağlar. Farklı hata kaynaklarından ölçme sonuçlarına hatalar karışabilir. Genel olarak bu hata kaynakları ölçmeyi yapan kişi, ölçme aracı, ölçülen özellik, ölçme yapılan bireyler, ölçme ortamı ve benzerleri olabilir. Ölçme araçlarının en az hata ile ölçme yapması için hatanın tanımlanması ve bu hataların miktarını hesaplama yöntemlerine gereksinim vardır. Güvenirliğin hata ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle aşağıda öncelikle hata ve hata türlerinden bahsedilmiştir. Hata türleri: 1. Sabit hata. Ölçmeden ölçmemeye miktarı değişmeyen, her seferinde aynı miktarda tekrarlanan hataya sabit hata denilir. Bir öğretmenin bütün öğrencilerin sınav sonucuna 10 puan eklemesi sabit hataya örnektir. Örnekte görüldüğü gibi öğretmen ayrım yapmadan her öğrenciye aynı miktarda 10 puan not ilavesi yapmıştır. 2. Sistematik hata. Ölçmeciye, ölçme koşuluna ve ölçülen büyüklüğe bağlı olarak miktarı değişen hataya sistematik hata denir. Başka bir ifadeyle ölçmeden ölçmeye miktarı belirli bir duruma ya da koşula göre değişen hatalara sistematik hata denilir. Bir öğretmenin sınıfındaki erkek öğrencilere sınav sonucunda 5 puan fazla vermesi, öğrencilerin yazı güzellikleri ve kağıt düzenlerine ek puan vermesi bu tür hatalara örnektir. Birinci örnekte öğretmenin cinsiyete göre fazla puan vermesi söz konusudur. Sabit hata verilen örnekle bu örnek arasındaki fark, sabit hata dayım yapılmadan her öğrenciye aynı puanın verilmesidir. Okuyucu bu farkı kavradığında sabit ve sistematik hataları ayırt edebilir. 3. Tesadüfi hata. Kaynağı, yönü ve de miktarı belli olmadan ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan hatalara tesadüfi hatalar denilir. Öğretmenin puanları kayıt ederek dikkatsizlikle yanlış kaydetmesi, sınav kağıtlarının okunmasında öğretmenin yaptığı hatalar, öğrencilerin yanıt kağıdına yanıtlarını yanlış ya da kaydırarak kodlaması ve benzerleri tesadüfi hatalara örnek olarak verilebilir. Bir hatanın kaynağı, miktarı ve yönü negatif ya da pozitif bilinirse hatanın düzeltilmesi olanaklıdır. Çoğu halde sabit ve sistematik hatalarda hatanın kaynağı, miktarı ve yönü bilindiğinden hatanın düzeltilmesi olanaklıdır. Ancak kaynağı, yönü ya da miktarı bilinmeyen hataların belirlenmesi için özel yöntemler kullanılır. Bir ölçmenin tekrar edilmesi sonucunda her tekrarda yaklaşık sonuçların bulunması güvenilirliğin bir göstergesidir. Benzer şekilde bir ölçme tekrar edilemese de tekrarı sayılabilecek yöntemlerle yine yakın ya da aynı sonuçların bulunması ölçmede hatanın azlığına ya da ölçme sonucunun güvenilirliğine kanıttır. Fakat eğitimde bir öğrenci üzerinde ölçmenin birden çok tekrar edilmesi çoğu halde olanaklı değildir. Bu nedenle güvenilirliğin kestirilmesine farklı yöntemler kullanılmaktadır. Güvenirlik hesaplama yöntemleri. 1. Test, tekrar, test güvenirliği. Bu yöntemde bir testin belli bir zaman aralığıyla iki kez aynı öğrenci grubuna uygulanması söz konusudur. İki uygulama sonucunda öğrencilerin birinci uygulamadan aldıkları puanlarla ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasında hesaplanan korelasyon katsayısı testin güvenirlik katsayısı olur. Korelasyon katsayısı R ile gösterilir ve hesaplanan korelasyon katsayısı -100 +100. Yani -100 küçüktür R, büyüktür 100 aralığında değerler alır. Fakat unutmamak gereklidir ki bir ölçme için hesaplanan güvenirlik katsayısı sıfırdan küçük olmaz. Test, tekrar, test yönteminde iki uygulama arasındaki süre kısa olduğunda, 1-2 hafta gibi, hesaplanan güvenirlik katsayısı birinci ve ikinci uygulama puanları arasında tutarlılığı gösterir ve güvenirlik katsayısı tutarlılık anlamına gelir. Birinci ve ikinci uygulama arasındaki sürenin daha uzun olması durumunda ise kararlılık anlamında güvenirliği gösterir. Test tekrar test yönteminde bir testin aynı gruba iki defa aralıklarla uygulanmasında beklenilen bireylerin iki uygulamadan da aynı puanı almasıdır. Oysa çoğu halde birinci uygulamadan soruların hatırlanması, ikinci uygulamaya kadar yeni öğrenmelerin oluşması gibi bazı nedenlerle iki uygulamadan aynı puanın alınması güçleşir. Pratikte de bir testin aynı gruba aralıklarla iki kez uygulanması güçtür. 2. Paralel eşdeğer formlar. Birbirine paralel olarak oluşturulan iki testin bir öğrenci grubuna uygulanması sonucunda elde edilen birinci ve ikinci form puanları arasında hesaplanacak korelasyon katsayısı güvenirlik olarak adlandırılır. Bu yolla hesaplanan korelasyon katsayısı birbirine paralel iki formun birbiriyle tutarlılığı anlamına gelir. Bu yolla hesaplanan güvenirlik katsayısı da tutarlılık anlamında güvenirliği verir. Pratikte paralel formların birbirine eş değerliğinin sağlanması güç olduğundan bu yöntem fazlaca kullanılmaz. İki kez uygulama yapılması durumu dışında testin bir kez uygulanması ile güvenirlik hesaplanması yöntemleri de vardır. İki yarı, eşdeğer yarılar güvenirliği. Bir test bir gruba bir kez uygulanması sonucunda testin maddeleri yani soruları iki yarıya ayrılarak testi yanıtlayan öğrencilerin her biri yarı için puanları hesaplanır. Bu yolla birinci ve ikinci yarılardan öğrencilerin aldıkları puanlarla iki puan dağılımı elde edilir. Test tekrar test ve paralel formlar yönetiminde olduğu gibi iki yarıdan elde edilen puan dağılımları arasında korelasyon yani R hesaplanır. Hesaplanan korelasyon bu defa iki yarıdan bir tanesinin güvenirliğini verir. İki yarı eşdeğer yarılar yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısı iki yarı puanların tutarlılığını gösterir. Bu yolla hesaplanan güvenirlik katsayısı da tutarlılık anlamındadır. 4. İç tutarlılık güvenirliği. Bir testin bir kez uygulanması sonucunda testte yer alan maddelerin, soruların birbirleriyle ne derece tutarlı olduğunu belirlenmesi için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde Kuder ve Richardson tarafından geliştirilen ve Cronbach alfa katsayısının özel halleri olan KR-20 ve KR-21 formülleri kullanılır. KR-21 formülü, KR-20 formülünün özel bir halidir ve madde güçlük indekslerinin P hepsinin eşit olduğu varsayımına dayalıdır. Madde güçlük indekslerinin bilinmemesi fakat test puanları varyansı ve test puanlarının ortalaması bilinmesi durumunda iç tutarlı güvenliği hesaplaması kullanılan KR-21 formülü aşağıdaki gibidir. KR-21 formülüyle hesaplanan güvenirlik katsayısı da KR-20 formülüyle hesaplanan güvenirlik katsayısı gibi iç tutarlılık anlamında yani testi oluşturan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğu anlamına gelir. KR-21 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı KR-20 ile hesaplanandan her zaman küçük çıkar. Bu nedenle KR-21 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı güvenirlik katsayısının bir alt değeri olarak kabul edilir. Ölçmenin standart hatası. Güvenirlik katsayısı ölçmede yapılan hatanın miktarını vermez. Ölçmede yapılan hataların standart değerini hesaplamak için güvenirliğe ve test puanlarının standart kaymasına dayalı olarak ölçmenin standart hatasının hesaplanması gerekir. Test puanlarına karışan hatanın yönü negatif ya da pozitif bilinmediği için bir bireyin testten aldığı gerçek puan bir aralık değeri olarak hesaplanır. Bu aralık değerinin hesaplanması için ölçmenin standart hatası bireyin aldığı puana bir eklenip bir çıkarılır. Ancak bu işlemle de bireyin gerçek puanı %68 olasılıkla belirlenen aralıkta olur. Normal olasılık dağılım eğrisine dayalı olarak bir standart hatayla yapılan kestirimlerin olasılıkları %68, iki standart hatayla yapılan kestirimlerin olasılıkları %95 ve üç standart hatayla yapılan kestirimlerin olasılıkları %99 olur. Örneğin ölçmenin standart hatasının 2 olduğu durumda testten 60 puan alan bir bireyin gerçek puanı 60-2 58 ile 60+2 62 aralığındadır. Eğer %95 olasılıkla gerçek puan aralığı kestirilecek olursa ölçmenin standart hatası olan 2 değeri 2 ile çarpılır. 2 × 2 = 4 ve bireyin puanına 1 eklenip 1 çıkarılır. Yani %95 olasılıkla bireyin gerçek puanı 60-4 56 ile 60+4 = 64 aralığındadır. Aynı şekilde eğer %99 olasılıkla gerçek puan aralığı kestirilecek olursa ölçmenin standart hatası olan 2 değeri bu defa 3 ile çarpılır. 3 × 2 = 6 ve bireyin puanına 1 eklenip 1 çıkarılır. Yani %99 olasılıkla bireyin gerçek puanı 60-6 = 54 ile 60+6 = 66 aralığındadır. Güvenirlik arttırma yolları. 1. Bir sınavdaki soru sayısı arttıkça genellikle o sınavdan elde edilen puanların güvenirliği artar. 2. Bir sınavda kullanılan soruların öğrenciler tarafından açıkça anlaşılır olması ve kesin yanıtın olması sınavdan elde edilen puanların güvenirliğini arttırır. 3. Öğrencilerin sınava motive edilmeleri soruları dikkatle yanıtlamalarını sağlayacağından güvenirliği arttırır. 4. Sınav için bütün bireylerin soruları okuyarak yanıtlayabilecekleri kadar sürenin fazla sürede verilmemelidir. Aksi halde geçerlilik kopya nedeniyle düşebilir, verilmesi güvenirliği arttırır. 5. Sınavda yer alan soruların sınava katılan öğrencilerin yaklaşık yarısı tarafından yanıtlanabilir olması güvenirliği arttırır. 6. Sınavın objektif olarak puanlanması güvenirliği arttırır. 7. Ölçme işleminin her aşamasına dikkatli davranılması güvenirliliği olumlu yönde etkiler. 8. Ölçmede duyarlılığı yüksek olan araçların kullanılması güvenirliği arttırır. 9. Ölçme sonuçlarının elde edildiği duyarlılıkta kaydedilmesi de güvenirliliği arttırır. Geçerlik. Bir ölçme aracının geçerliği o aracın amacına hizmet etmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla bir ölçme aracı olarak testle amaçlanan işlevi yerine getirebildiği ölçüde geçerlidir. Yaygın olan geçerlik, ölçülmek istenilen niteliğin başka ölçülmek istenmeyen niteliklerden arınık olarak ölçülmesi olarak tanımlanır. Güvenirliği arttırmak için yapılacak her türlü çaba aynı zamanda geçerliliği de arttırır. Daha önce de belirtildiği gibi güvenirlik geçerlik için bir ön koşuldur. Yani bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için güvenirlik olması gerekir. Fakat güvenilir olduğu bilinen bir ölçme aracı aynı zamanda geçerli değildir. Geçerliliğinin kanıtlanması gereklidir. Örneğin bir Türkçe başarı testinin yukarıda belirtilen yöntemlerle güvenilir olduğu sonucuna varılmışsa ve bu test matematik başarısını ölçmek amacıyla kullanılıyorsa geçerli değildir. Çünkü Türkçe testiyle amaç Türkçe başarısının ölçülmesi amaçlanırken matematik başarısını ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Yani test amacına hizmet eder biçimde kullanılmamıştır. Okuyucu güvenilirlik hata ilişkisinde olduğu gibi geçerlik amaç ilişkisine dikkat etmelidir. Ölçme sonucunda elde edilen puanların kullanılış amaçlarına bağlı olarak farklı geçerlik türleri vardır. Bu geçerlik türleri kitabın amacına uygun olarak fazla teknik ayrıntıya girilmeden kısaca aşağıda özetlenmiştir. Geçerlik türleri. 1. Kapsam geçerliği. Eğitimde farklı değerlendirme amaçlarına bağlı olarak farklı ölçme araçlarının kullanıldığından daha önce bahsedilmişti. Eğitimin davranış kazandırma süreci olması nedeniyle eğitimde kullanılan testlerinde bu davranışları yoklaması gerekir. Bu nedenle de eğitimde kullanılan testler kazandırılması planlanan davranışları yoklayan sorulardan oluşur. Bu bakımdan kapsam geçerliği bir testin ölçmek istediği davranışları ne derece kapsadığıdır. Başka bir ifadeyle eğitimle kazandırılması amaçlanan davranışların kazanılıp kazanılmadığını yoklamak için seçilen davranışların bütün davranışları ne derece örnekleyebildiğine kapsam geçerliği denilir. Kapsam geçerliğinin sağlanması ya da test edilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Ancak öğretmen adaylarının hazırlayacakları teste belirtke, bakınız eğitimde program geliştirme bölümü tablosunu kullanmaları ve belirtke tablosundaki davranışlara göre madde hazırlayarak test oluşturmaları kapsam geçerliliğini sağlamak için uygun yoldur. Ayrıca soruların konu alanını kapsayıp kapsamadığını konu alanı uzmanların sorulması da kapsam geçerliliği sağlanabilir. 2. Bir ölçüde dayalı geçerlik. Ölçüt geçerliği, geçerliği kanıtlanacak olan testin puanlarıyla ölçüt olarak alınacak puanların benzerliğidir. Yani korelasyon katsayısı. Bir ölçüde dayalı geçerlik türü ölçüt puanlarının elde ediliş zamanına göre ikiye ayrılır. Uygunluk geçerliği. Ölçüt puanlarının geçerliği çalışılacak test puanlarla aynı zamanda ya da daha önce elde edilmesi durumunda uygunluk geçerliği söz konusu olur. Örneğin ÖSS testinin uygunluk geçerliği için bireylerin ÖSS puanlarıyla orta öğretim akademik başarılar arasındaki korelasyona bakılması ve elde edilen korelasyon katsayısının artı 1'e yakın olması durumunda ÖSS testinin uygunluk geçerliğinden bahsedilir. Hatırlanacağı üzere güvenlik için hesaplanan korelasyon katsayısının sıfırdan küçük olamayacağı belirtilmişti. Fakat geçerlik için hesaplanan korelasyon katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alır. Bu durumda korelasyonun negatif olması testin geçerlik açısından önemli bir kusur olduğunu gösterir. Yordama geçerliği. Ölçüt puanlarının geçerliği çalışılacak test puanlarla daha sonraki bir zamanda elde edilmesi durumunda yordama geçerliği söz konusu olur. Bu durumda geçerliği çalışılacak test puanlarına yordayıcı denilir. Yine ÖSS testine örnek verecek olursak ÖSS testiyle amaçlanan bu sınava giren adaylardan yüksek puan alanlarının yani başarılı olanların üniversitede de daha başarılı olması amaçlanır. Dolayısıyla ÖSS testinin yordama geçerliği için bireylerin ÖSS puanlarıyla yani yordayıcı üniversitedeki akademik başarılar arasındaki korelasyona bakılması ve elde edilen korelasyon katsayısının artı 1'e yakın olması durumunda ÖSS testinin yordama geçerliğinden bahsedilir. 3. Yapı geçerliği. Eğitimde ölçülmeye çalışılan başarı, zeka ya da yetenek gibi özellikler kendi içinde ilişkili olan birer psikolojik yapıdadırlar. Yapı birbiriyle ilişkili olan öğeler ya da öğelerin oluşturduğu örüntü olarak tanımlanır. Yapı geçerliği testle ölçülmek istenen değişkeni oluşturan maddelerin birbiriyle ilişkili olması, aynı yapıyı oluşturmasıyla ilgilidir. Yapı geçerliğinin kanıtlanması için farklı istatistiksel teknikler kullanılmakla birlikte daha çok korelasyon temelli teknikler kullanılır. Bu kitabın kapsamı gereği bu tekniklere ve ayrıntıya girilmemiştir. 4. Görünüş geçerliği. Bazı hallerde bir testin görünüşte neyi ölçüyor olduğu önemli olur. Bir testin ya da bir maddenin ölçmek istediği değişkeni ölçebiliyor görünmesi o testin ya da maddenin görünüş geçerliği olarak adlandırılır. Geçerliliği arttırma yolları. 1. Güvenirliği arttırmak için alınacak bütün tedbirler geçerliliği de arttırır. 2. Teste alınacak her bir sonun ölçülecek kapsamdan bir davranış ölçmesine özen göstermek geçerliliği arttırır. 3. Sınavda kullanılacak soruların kopya, ipuçlarından yararlanma, tahminle doğru yanıtlanabilmesi gibi geçerli olmayan davranışların kullanılması geçerliliği düşürür. 4. Soruların hem konuları kapsayıcı hem de dengeli olarak teste alınması geçerliliği arttırır. 5. Aynı sorunun yıldan yıla tekrar tekrar sorulması, soruların öğrencilerin bildiği bir kaynakta aynen alınıp kullanılması, sınavdan önce soruların verilmesi, kopya çekilmesi, sınav süresinin kısa oluşundan bazı soruların yanıtlanamaması, sınav süresinin gereğinden uzun olması durumunda kopya çekilmesine fırsat verilmesi gibi durumlarda geçerliliği düşüren nedenler olarak sayılabilir. Kullanışlılık. Ölçme araç ve yöntemlerinin güvenirlik ve geçerlikten sonraki diğer bir özelliği kullanışlılıklıdır. Kullanışlılık adından da anlaşılabileceği gibi bir ölçme aracının hazırlanılması ve kullanılması ile ilgilidir. Bir ölçme aracının ekonomikliği, hazırlama ve uygulama süresi, hazırlayıcı, uygulayıcıların ve yanıtlayıcıların nitelikleri, uygulama, puanlama ve puanları yorumlama kolaylıkları gibi özellikleri kullanışlılık olarak adlandırılır. Ölçme ve değerlendirme test 2. 1. Bir testten elde edilen puanların hatalardan arınıklık derecesi testin hangi özelliği ile ilgilidir? A. Güvenirlik, B. Geçerlik, C. Yordayıcılık, D. Uygunluk, E. Objektiflik. Doğru yanıt 1A. 2. Bir Türkçe testini oluşturan maddelerin hepsinin Türkçe başarısını ölçer nitelikte olması testin hangi özelliğini gösterir? A. Güvenirliğini, B. Kullanışlılığını, C. Kararlılığını, D. Objektifliğini, E. Geçerliğini. Doğru yanıt 2E. Bir öğretmen hazırlayıp uyguladığı bir testten elde ettiği puanlarla KR20 formülünü kullanarak 0,90 sayısına ulaşmıştır. 0,90 sayısı bu testin hangi özelliğini gösterir? A. Duyarlılığı, B. Kararlılığı, C. Tutarlılığı, D. Maddelerin uyumu, E. Maddelerin kapsayıcılığı. Doğru yanıt 3D. 4. 50 maddeden oluşan bir testin ortalaması 30 ve standart kayması 5 ise güvenirlik katsayısı kaçtır? A. 0,49, B. 0,53, C. 0,55, D. 0,61, E. 0,65. Doğru yanıt 4B. 5. 20 maddelik bir testin madde varyansları toplamı 2,5 ve test varyansı 6,2 ise güvenirlik katsayısı kaçtır? A. 0,50, B. 0,53, C. 0,57, D. 0,60, E. 0,63. Doğru yanıt 5E. 6. Yapılan bir sınavda sınav sorularının önceden öğrencilere verilmiş olması sınavın hangi özelliğini düşürür? A. Kararlılık, B. Tutarlılık, C. Objektiflik, D. Geçerlik, E. Güvenirlik. Doğru yanıt 6D. 7. Dersin kapsamında yer alan davranışları yeterince örnekleyemeyen maddelerden oluşan bir test, ölçme araçlarında bulunması gereken hangi niteliği karşılamamış olur? A. Kullanışlılık, B. Güvenirlik, C. Yeterlik, D. Geçerlik, E. Tutarlılık. Doğru yanıt 7D. 8. Uyguladığı 50 maddelik bir testin tek numaralı maddelerini ve çift numaralı maddelerini ayrı ayrı puanlayarak elde ettiği 2 puan dağılımı arasındaki korelasyonu hesaplayan bir öğretmen, testinin hangi niteliği için bu çalışmayı yapmıştır? A. Objektiflik, B. Uygunluk, C. Kararlılık, D. Tutarlılık, E. Yordayıcılık. Doğru yanıt 8D. 9. Bir testin güvenirlik katsayısı 0,75 ve standart kayması 3 ise bu testle yapılan hataların standart değeri kaçtır? A. 0,50, B. 1,000, C. 1,50, D. 2,00, E. 2,50. Doğru yanıt 9C. 10. Ölçmenin standart hatasının 5 olduğu bir testten 60 puan alan bir bireyin gerçek puanı %95 olasılıkla hangi aralıktadır? A. 45 ile 75, B. 50 ile 70, C. 50 ile 60, D. 55 ile 65, E. 65 ile 70. Doğru yanıt 10B. 11. Yapılan bir sınavda sınav süresinin öğrencilerin soruların tamamını okuyup yanıtlayabileceklerinden daha az verilmesi, ölçmenin aşağıda verilen hangi niteliğini düşürür? A. Geçerlik, B. Kullanışlılık, C. Objektiflik, D. Yeterlilik, E. Kapsayıcılık. Doğru yanıt 11A. 12. Bir testin güvenirlik katsayısı KR20 formülüyle hesaplanmış ve 0.80 bulunmuştur. Bu testin güvenirlik katsayısı KR21 formülüyle hesaplanmış olsaydı, güvenirlik katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilirdi? A 0.75, B 0.80, C 0.85, D 0.90, E 0.95. Doğru yanıt 12 A. 13. Bir öğretmen uyguladığı testi ikiye bölerek puanlamış ve elde ettiği 2 puan dağılımı arasında korelasyon katsayısını 0.75 olarak hesaplamıştır. Bu testin güvenirlik katsayısı kaçtır? A 0.65, B 0.70, C 0.75, D 0.80, E 0.86. Doğru yanıt 13 E. 14. Aşağıdakilerden hangisi bir güvenirlik katsayısı olamaz? A eksi 0.80, B 0.55, C 0.65, D 0.80, E 0.95. Doğru yanıt 14 A. 15. Yazılı yoklamaların hazırlanması kolay, puanlaması ise zaman alıcıdır. Bu ifadede ölçme aracın hangi özelliği vurgulanmaktadır? A. Güvenirlik, B. Geçerlik, C. Objektiflik, D. Kullanışlılık, E. Nesnellik. Doğru yanıt 15 D. 16. Bir öğretmen bütün öğrencilerin puanlarına ölçmenin standart hatası kadar puan ilave etmiştir. Bu öğretmen ne tür bir hata yapmıştır? A. Sabit, B. Sistematik, C. Dolaylı, D. Tesadüfi, E. Doğrudan. Doğru yanıt 16 A. Not: bu bölümde 13 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 13 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız.
Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemleri. Eğitimde öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla farklı ölçme araç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Bilişsel davranışların ölçülmesinde kullanılan başlıca ölçme araçları, çoktan seçmeli testler, kısa yanıtlı testler, sınıflama gerektiren testler, yazılı yoklamalar, sözlü sınavlardır. Bu ölçme araçlarının yanı sıra, değerlendirmede yeni bir yaklaşım olarak eğitim sistemimizde kullanılmaya başlayan rubrik ve portfolyo, tümel değerlendirme ya da bireysel gelişim dosyaları değerlendirmede bulunmaktadır. Aşağıda eğitimde kullanılan bu ölçme araç ve yöntemleri temel özellikleriyle ayrıntıya girilmeden özetlenmiştir. Çoktan seçmeli testler. Verilen bir sorunun yanıtının yine verilen olası yanıtlar arasından seçip işaretlenmesini gerektiren testlere seçmeli testler ya da çoktan seçmeli testler adı verilir. Puanlamasının objektif olması nedeniyle bu tür maddelerden oluşan testlere objektif testler adı da verilir. Çoktan seçmeli testlerde kullanılan sorulara test maddesi ya da madde denilir. Bir test maddesi farklı bölümlerden oluşur. Sorunun sorulduğu ana bölüme madde kökü, olası yanıtların bulunduğu bölüme seçenekler denir. Bir maddede verilen seçeneklerden bir tanesi doğru ya da en doğru yanıttır. Bu yanıta anahtara göre doğru yanıt ya da kısaca anahtarlanmış yanıt adı verilir. Anahtarlanmış yanıt dışında kalan seçeneklere de çeldiriciler denilir. Seçmeli maddelerin çok farklı çeşitleri vardır. Bu kitabın kapsamı ve amacı gereği, aşağıda çoktan seçmeli test maddelerinin sınıflamaları ve çeşitleri ana başlıklar halinde verilmiştir. Çoktan seçmeli test maddelerinin çeşitleri: A. Doğru yanıta göre sınıflama. 1. Doğru yanıtı kesin ve biricik olan maddeler. 2. Anahtarlanmış yanıtı en doğru olan maddeler. 3. Anahtarlanmış yanıtı birden çok olan maddeler. 4. Birleşik yanıt gerektiren maddeler. 5. Doğru yanıtı gizlenmiş maddeler. B. Madde köküne göre sınıflama. 1. Kökü soru kipinde olan maddeler. 2. Kökü eksik cümle olan maddeler. 3. Kökü olumsuz olan maddeler. C. Maddelerin gruplanışına göre sınıflama. 1. Ortak köklü maddeler, 2. Ortak seçenekli maddeler. Çoktan seçmeli testlerin özellikleri. 1. Çoktan seçmeli test maddelerinde sorunun yanıtı seçeneklerde verilir. Yanıtlayıcı bu seçeneklerden seçme yapar. 2. Sınav süresinin büyük bölümü maddenin okunarak doğru yanıtın bulunması ve işaretlenmesi için kullanılır. 3. Maddelerin yanıtlanmasında okuma yeteneği önemlidir. 4. Seçeneklerde verilen yanıtlardan biri kesinlikle doğru, kesinlikle yanlış ya da en doğru olarak verilir. 5. Çoktan seçmeli testlerle çok çeşit bilgi, beceri ve yetenek yoklanabilir. 6. Çoktan seçmeli testler basit madde formları kullanılarak eğitimin alt basamaklarında da kullanılabilir. 7. Çoktan seçmeli test maddelerinde doğru yanıt şans başarısı ile bulunabilir ve şans başarısı olasılığı seçenek sayısına bağlıdır. 8. Çoktan seçmeli testler hazırlanırken istenilen güçlükte maddelerden oluşturulabilir. 9. Çoktan seçmeli test maddesi hazırlamak ve bu maddelerden testler oluşturmak bilgi ve tecrübe gerektirir. 10. Çoktan seçmeli testlerin hazırlanması uzun zaman alır, fakat buna karşılık puanlaması kısa sürede yapılabilir. 11. Bir sınavda çok madde kullanılabileceği için duyarlılığı yüksek, dolayısıyla güvenirliği yüksektir. 12. Objektif puanlama yapılabilir. Çoktan seçmeli test maddesi yazılması. 1. Test maddesi açık bir dille bütün yanıtlayıcılar tarafından anlaşılacak biçimde yazılmalı. Her maddede soru açık, anlaşılır, kesin ve kısa olarak sorulmalıdır. 2. Madde hazırlanırken öğrencileri yanıltmaya çalışılmamalıdır. 3. Madde ile önemsiz ayrıntılar yoklanmaya çalışılmamalıdır. 4. Her madde testteki diğer maddelerden bağımsız yanıtlanabilir olmalı. Diğer maddelerde ipuçları verilmemeli. Bir maddede verilen bilgi bir diğer maddede sorulmamalıdır. 5. Madde kökü gereksiz açıklamalar ve bilgilerle doldurulmamalı. Soru için madde kökünde en kısa ve açık yol kullanılmalıdır. 6. Madde kökü sadece bir davranışı yoklamalıdır. 7. Madde kökünde çift olumsuz ifade kullanılmamalıdır. 8. Seçenek ifadeleri mantığa uygun, açık ve olabildiğince kısa olmalıdır. 9. Seçeneklerde tekrardan kaçınılmalıdır. 10. Seçenek uzunlukları yaklaşık olarak aynı olmalıdır. 11. Seçenek ifadeleri madde kökünü tamamlar nitelikte ya da madde köküyle uyumlu olmalıdır. 12. Yanlışlığı apaçık bütün öğrenciler tarafından bilinebilecek çeldiriciler kullanılmamalıdır. 13. Hepsi ve hiçbiri seçenekleri kullanılmamalı, kullanılacaksa da çok dikkatli kullanılmalıdır. Yazılı yoklamalar, kompozisyon tipi sınavlar. Yazılı yoklamalar, soruların öğrencilere yazılı olarak verildiği, öğrencilerin de soruların yanıtlarını düşünüp yazarak yanıtladıkları sınav türüdür. Yazılı yoklamaların özellikleri. 1. Yazılı yoklamalarda verilen sorunun yanıtını öğrencinin düşünüp organize ederek yazması gerektiğinden soru başına ayrılan süre uzundur. Her soru için ayrılan sürenin çok olması bir sınav süresinde kullanılacak soru sayısını sınırlar. Bu durum soru sayısının az olması nedeniyle hem kapsam geçerliğini hem de güvenirliği düşürür. 2. Yazılı yoklamalarda sorunun yanıtını öğrencilerin yazması nedeniyle yazı güzelliği, kağıt düzeni ve benzeri ölçülmesi beklenilmeyen davranışların puanlamaya karışması söz konusu olur. Bu durum geçerliği düşürür. 3. Yine yazılı yoklamalarda öğrencilerin bildikleri yanıtları organize ederek yazmaları gerektiğinden, kompozisyon becerisi için gerekli olan bu davranışın yazılı yoklamalarda puanlamaya karışması da geçerliği düşürür. 4. Yazılı yoklamalarda verilen yanıtın kısmen doğru olması durumunda kısmi puanlama yapılması söz konusudur. Bu durum puanlamaya öznel etkilerin karışmasına yol açabilir. Bu nedenle ortaya çıkabilen puanlama yanlılıkları sınavın güvenirliğini düşürür. 5. Yazılı yoklamalarda öğrenciler soruyu istedikleri gibi anlayabilir, başka tarafa çekebilirler. Bu durumda güvenirliği düşürücü etki yapar. 6. Puanlayıcılarda yazılı yoklamalarda öğrencilerin yazdıklarını farklı biçimde anlayabilir ve yorumlayabilirler. Bu nedenle de farklı puanlayıcılar aynı kağıda farklı puanlar verebilirler. Böylesi farklı puanların ortaya çıkması güvenirliği düşürür. 7. Yazılı yoklamaların madde istatistikleri, madde güçlüğü, istatistiksel olarak belirlenemeyeceğinden istenilen geçerlik ve güvenirlikte sınavların hazırlanması güçleşir. 8. Yazılı yoklamalar için soru hazırlanması fazla zaman alıcı değilken, sınav kağıtlarının okunması çok zaman alıcıdır. Bu durum bu sınav türünün kullanışlılığını azaltır. Yazılı yoklama kağıtların puanlanması. Yazılı yoklamalarda öğrencilerin kağıtlarının puanlanmasında kullanılan başlıca yöntemler 1. Genel izlenimle 2. Sınıflama yoluyla 3. Sıralama yoluyla ve 4. Anahtarla puanlamadır. 1. Genel izlenimle puanlama. Öğretmenin bir öğrencinin kağıdını okuyup edindiği izlenime göre bir puan takdir etmesiyle yapılan puanlamaya genel izlenimle puanlama denilir. Bu tür puanlamada ölçülmek istenen davranışların dışında başka davranışlara puan verilmesi ve öznel etkilerin puanlara karışma olasılığının yüksek oluşu puanların geçerlik ve güvenirliğini düşürür. 2. Sınıflama yoluyla puanlama. Genel izlenimle puanlamada olduğu gibi bütün kağıtların okunup edinilen izlenime göre kağıtların iyi, orta, kötü gibi 3 ya da daha çok gruba ayrılması, daha sonra her sınıfın kendi içinde yeniden sınıflanmasıyla sınıflara göre puan verilen puanlama türüne sınıflama yoluyla puanlama denir. Bu yolla yapılan puanlamada da öznel etkilerin puanlara karışması ve ölçülmek istenilen davranışların dışında başka davranışlara da puan verilmesi olasılığı vardır. Ancak bu yöntem genel izleme ile puanlamaya göre daha geçerli ve güvenilir puanların elde edilmesini sağlar. Ayrıca bir kağıdın alt sınıflara konulmasında birden çok defa okunması gerekeceğinden kullanışlılığı da düşer. 3. Sıralama yoluyla puanlama. Bu puanlama yönteminde her bir öğrencinin kağıdı okunarak kendisinden önceki kağıtlara göre önüne, arkasına ya da araya konularak kağıtlar sıraya konulur. Eğer sıralamayla yetiniliyorsa, en başarılıdan en az başarılıya doğru kağıtlara bir sıra numarası verilir ya da sıra numaralarına göre puan verilir. Bu yolla elde edilen puanlar yukarıdaki yöntemlere göre daha geçerli ve güvenilirdir. Fakat bu yöntem okunacak kağıt sayısının fazla olması durumunda kullanılamaz. 4. Anahtarla puanlama. Bu yöntemde sınavda sorulacak sorulara soruları hazırlayan tarafından yanıtlar verilir ve her soruda mutlaka belirtilmiş olması beklenilen öğeler listelenir. Daha sonra her soruda yer alan öğelere önem derecesi de dikkate alınarak bir not verilerek oluşturulan anahtara yazılır. Bu yolla öğrencinin vereceği her yanıt ya da kısmi yanıt için verilecek puanlar önceden belirlenmiş olur. Bu yöntemle elde edilen puanlar, önceki yöntemler içinde en geçerli ve en güvenilir puanlar verir. Yazılı yoklama soruları hazırlamada dikkat edilmesi gereken noktalar. 1. Sorular açık ve anlaşılır olmalı. Öğrenciler tarafından farklı yorumlanmaları engellenmeli, sorular sınırlandırılmalıdır. 2. Her bir soru diğerinden bağımsız yanıtlanabilmelidir. 3. Uzun ve az sayıda soru yerine kısa ve kapsamı ölçebilecek sayıda soru sorulmalıdır. 4. Öğrenciler tarafından bilinen kaynaklardan sorular aynen alınmamalıdır. 5. Sınavda sorulması planlanandan daha çok soru hazırlanarak, olanak olması durumunda sorular önceden denenmelidir. Sözlü sınavlar. soruların sözlü verildiği ve yanıtların da sözlü olarak istenildiği sınavlardır. Öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade edebilme ve sözlü anlatım becerilerinin ölçülmesi amacıyla kullanılır. Sözlü sınavların özellikleri. 1. Sözlü olarak verilen sorulara sözlü yanıt istenir. 2. Sözlü sınavlar bireysel sınavlar olduğundan her birey için ayrı soru gerektirir. 3. Soru sayısı azdır. Soru sayısının az olması kapsam geçerliğini ve güvenirliği düşürür. 4. Öğrencilerin tavır, hal, hareket, giyim ve benzeri etkiler puanlamaya karışabilir ve geçerlik düşer. 5. Yanıtlar kaydedilmediği için sınav esnasında puanlayıcının dikkatsizliği, yorgunluğu gibi etkilerin yanında öznel etkilerle yanlı puanlama olasılığı vardır. Sözlü sınav soruları hazırlamada dikkat edilmesi gereken noktalar. 1. Sorular hedef ve davranışlara göre önceden hazırlanmalıdır. 2. Yazılı yoklamalarda olduğu gibi puanlama anahtarı kullanılmalıdır. 3. Sınav kuralları hakkında öğrencilere önceden bilgi verilmelidir. 4. Olanak varsa sınava giren, sınavdan çıkan ve sınava girecek öğrenciler arasında iletişim kurulması engellenmelidir. Kısa yanıtlı testler. Yanıtlayıcının yanıtı bir kelime, bir rakam, en çok bir cümle ile verebileceği maddelerden oluşan testlere kısa yanıtlı testler denir. Bu testlerin yazılı yoklamalardan ayrılan yönü, yazılı yoklamalarda olduğu gibi yanıtların uzun uzun ayrıntılı istenmemesidir. Buna karşılık sınıflama gerektiren ve çoktan seçmeli testlerden ayrılan yönü ise olası yanıtların verilmemiş olması ve yanıtlayıcıların yanıtı düşünüp yazmasını gerektirmesidir. Kısa yanıtlı testler yapı bakımından genellikle iki türdedir. Birincisi, yanıtın verilen önerme içinde boş bırakılan yere, eksik cümle tipi, yazılmasıdır. İkincisi ise maddenin soru olarak verilmesi ve altına bir kelime, bir rakam, işaret ya da bir cümle ile yazılması biçimindedir. Kısa yanıtlı testlerin özellikleri. 1. Kısa yanıtlı testlerde öğrenci yanıtı kendisi yazar. Yanıtlar kısa olduğundan yazılı, kompozisyon, yoklamalarda olduğu gibi yanıt uzun uzun yazılmaz. Bu nedenle kompozisyon becerisi, yazı güzelliği gibi istenmeyen özellikler ölçmeye daha az karışacağından daha geçerlidir. 2. Yanıtlar kısa olduğundan bir sınav süresinde daha çok soru sorulabilir. Bu bakımdan kapsam geçerliği yazılı yoklamalara göre daha yüksektir. 3. Kısa yanıtlı testlerde puanlayıcı yanlılığı çok az olabildiğinden yazılı yoklamalara göre daha objektiftir. Fakat çoktan seçmeli testler kadar objektif değildirler. 4. Kısa yanıtlı testler eğitimin hemen her basamağında kullanılabilir. 5. Kısa yanıtlı test maddelerinin yazılması çoktan seçmeli maddelere göre daha kolaydır. 6. Kısa yanıtlı sınavların puanlanması kolaydır. Kısa yanıtlı soruların yazılması. 1. Sorular davranışı yoklayacak şekilde açık ifade edilmeli, yanlış anlaşılmalara yol açmamalıdır. 2. Her soru bir davranışı yoklamaya yönelik olmalıdır. 3. İfadeler öğrencilerin tanıdığı kaynaklardan aynen alınmalıdır. 4. Bir soru başka bir sorunun yanıtını vermemeli, ipuçları bulunmamalıdır. 5. Eksik cümle tipinde hazırlanan sorularda boş bırakılan yere sadece beklenen yanıt yazılabilmeli, aksi halde tamamlanan cümle anlamlı olmamalıdır. 6. Eksik cümle tipinde yazılan maddelerde sadece bir ya da en çok iki boşluk bırakılmasına özen gösterilmeli, üçten fazla boşluk bırakılmamalıdır. 7. Eksik cümle tipinde yazılan maddelerin hepsinde aynı uzunlukta boşluklar bırakılmalıdır. Doğru yanlış testleri, sınıflama gerektiren testler. Bazıları doğru, bazıları yanlış önermelerden oluşan ve yanıtlayıcının verilen önermeyi okuyarak yanıtını doğru ya da yanlış olarak sınıflayıp yanıt kağıdına kodlaması veya soru formu üzerine bir işaretle belirlemesini gerektiren sınavlardır. Doğru yanlış testlerin genel özellikleri. 1. Maddelerinin yaklaşık yarısı doğru, yarısı yanlış olan önermeler biçimindedir. 2. Yanıtlar sadece bir harf ya da işaretleme, kodlama ile verilir. 3. Puanlanması hem kolay hem de objektiftir. 4. Madde yapısı basit olmakla birlikte üst düzey davranışların yoklanmasında bile kullanılabilir. 5. Eğitimin hemen her düzeyinde kullanılabilir. 6. Test yönergesi, açıklama kısa ve basittir. 7. Her madde için doğru ve yanlış olmak üzere iki yanıt seçeneğinin olması şansla doğru yanıtın bulunma olasılığını %50 yükseltir. Doğru yanlış maddelerinin yazılması. 1. Her maddede bir ana fikir bulunmalı ve bir davranışı yoklamaya yönelik hazırlanmalıdır. 2. Her madde kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. 3. Her madde kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. 4. Bir maddenin yanlışlığı önemsiz ya da aldatıcı olmamalıdır. 5. Olumsuz, özellikle çift olumsuz cümle yapısı kullanılmamalıdır. 6. Maddeler uzunlukları bakımından yaklaşık olarak aynı olmalıdır. 7. Bir maddenin yanlışlığı ya da doğruluğu ipuçları ile bulunmamalıdır. Portfolyo, bireysel gelişim dosyaları ile değerlendirme. Portfolyo, öğrenci gelişim dosyaları ile değerlendirme, yeni bir değerlendirme yaklaşımı olarak eğitim sistemimizde kullanılmaya başlamıştır. Portfolyo, öğrenciye ve başkalarına, öğrencinin bir ya da daha fazla alandaki başarılarını sunmak için amaçlı olarak öğrenci çalışmalarının toplanmasıdır. Bu bağlamda, portfolyo, öğrenci gelişimini takip edebilmek ve değerlendirmek için bireyin öğrenme sürecinin göstergesi olarak öğrenci çalışma örneklerinin toplanması için kullanılır. Bireysel gelişim dosyaları, portfolyo, öğrencinin kendi çalışmalarının değerlendirilmesine katılmasını, her bir öğrencinin kendi ilerleyişini izlemesini ve bireysel olarak öğrencilerin performansının izlenmesini sağlar. Geleneksel testler öğrenciyi sınırlı bir açıdan ve belli bir zamanda değerlendirirken, portfolyo, öğrencinin gerçekçi koşullar altında öğrenmelerini bir süreç olarak değerlendirir. Ölçme ve değerlendirme. Geleneksel değerlendirme. Öğrencinin yeteneği tek bir zamanda ölçülür. Öğrenci ölçütlerden habersizdir, değerlendirmeyi öğretmen yapar. Öğrencilere grup içinde bir derece tayin eder. Öğrencinin dil yeteneğinin ranjını yakalamaz. Öğrenciye çok fazla sorumluluk vermez. Amaç çoğu zaman sadece değerlendirmedir. Portfolyo değerlendirme. Öğrenci yeteneği süreç içinde ölçülür. Öğrenci ölçütlerden haberdardır ve değerlendirmeye öğrenci de katılır. Öğrencinin bireysel değerlendirilmesi söz konusudur. Dil öğrenme performansını çoğu yönüyle yakalar. Öğrenciye sorumluluk verir ve sorumluluk almayı öğretir. Amaç öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirmektir. Portfolyoların genel amaçları. 1. Öğrencinin öğrenmelerini süreç içinde ve sağlıklı izlemek. 2. Öğrencide öğrenme sorumluluğu alabilmeyi ve öz disiplini geliştirmek. 3. Değerlendirme becerisi kazandırmak. 4. Öğrenciyi gerçekçi koşullarda değerlendirmek. 5. Öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine ve ilgi alanlarını keşfetme ve çoğaltmak. 6. Öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirmektir. 7. Bir sınav kağıdındaki başarı yerine bir öğretim süreci içinde öğrenci gelişimini takip etmek. 8. Bir öğrenme süreci içinde öğrencinin harcadığı zamanı, taslakları, eksikliklerini, düzeltmelerini, performansını ve çalışmalarını, yani tüm bir süreci değerlendirmek. 9. öğrencinin çalışmasının müsvedde, karalama, düzeltme gibi her aşamasının önemli ve birbiriyle ilişkili olduğunu fark etmelerini sağlamak. 10. Öğrencinin çalışmalarının en iyilerini seçip portfolyolarına koyarak iftihar etmeleri ve çalışmaları için daha çok sorumluluk almalarını sağlamak. 11. Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek. Portfolyoların değerlendirilmesinde bir tür puanlama anahtarı olan ve rubrik, puanlı anahtar adı verilen ölçme araçları kullanılmaktadır. Rubrik, aşağıda ana hatlarıyla açıklanmıştır. Rubrik, puanlı anahtar. Rubrik, bir ölçme veya etkinliğin tamamının ya da bölümlerinin nasıl puanlanacağının ana hatlarıyla gösterilmesidir. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.